Ayrım 7. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 89. Uğur Mumcu. Gizli örgüt mü? Ülke Ocakları Genel Başkanlığından geçen hafta istifa eden Sami Bal'ın Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5-11-1974 gün ve 1974-133 esas 1974-557 karar sayılı gerekçeli hükmüyle adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız tabanca taşıma suçlarından mahkum olduğu ve af yasasından yararlanarak sarılıverildiği anlaşılmıştır. MHP Başkanı Alparslan Türkeş, Bal hakkındaki kararın kesinleşmediğini ileri sürmüşse de kararın Yargıtay yoluna başvurmadığı için kesinleştiği de ortaya çıkmıştır. Bu konuda Türkeş'te Sami Bal da açıkça yalan söylemişlerdir. Bugün bir başka karara göz atalım. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 39-1974 gün ve 1974-91 esas 1974-486 sayılı gerekçeli hükmünde bir başka ülke ocakları genel başkanının mahkumiyet hükmü yer almaktadır. Doktor Necdet Güçlü 13-4-1970 tarihinde ülke ocakları genel başkanı İbrahim Doğan ve Ali Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştür. İbrahim Doğan ve Ali Güngör af yasasından yararlanarak cezalarından kurtulmuşlardır. Ali Güngör cezaevinden çıktıktan sonra MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na getirilmiştir. İbrahim Doğan ve Ali Güngör haklarındaki karar Yargıtay yoluna başvurulmadığı için kesinleşmiştir. Kararın bir bölümünü birlikte okuyalım. Emanet 1970-814 sırasında kayıtlı sanık İbrahim Doğan'dan zapt edilen 6815-296 nolu tabanca ve mermilerin Teğmen Fehmi Altınbilek adındaki şahsa 681-52-48 nolu tabancanın Mehmet Mustafa İlerisoy adındaki başka bir şahsa ait olduğu anlaşıldığından her iki tabancanın da sahiplerine geri verilmesine. Demek oluyor ki Ülke Ocakları Başkanı İbrahim Doğan cinayeti bugün yüzbaşı rütbesiyle görev yapan Fehmi Altınbilek ve Mustafa İlerisoy adlarındaki subayların silahlarıyla işlemiştir. Bu silahlar ya Ülke Ocakları Genel Başkanı'nca bu subaylardan çalınmıştır ya da silahlar bu subaylarca Ülke Ocakları'na verilmiştir. Adı geçen subaylar silahların çalındığına ilişkin bir şikayette bulunmamışlardır. Eğer silahlar çalınmış olsaydı savcılığın bu konuda soruşturma açması gerekirdi. Soruşturma açılmadığına göre sicil sayıları verilen ordu malı silahlar Yüzbaşı Fehmi Altınbilek ve Mustafa İlerisoy tarafından İlki Ocakları Genel Başkanı'na verilmiştir. Cinayet bu silahla işlenmiştir. Öyleyse acaba neden hiçbir askeri savcı bu subaylar hakkında hiçbir işlem yapmamıştır? Neden? Nedeni açık. Çünkü hiçbir sıkı yönetim savcısı İlki Ocaklı katilleri yargılamak istememiştir. Sami Bal hakkındaki dosyada, İbrahim Doğan hakkındaki dosyada sıkı yönetim mahkemelerince kabul edilememiştir. Çünkü ülkücü gençleri devletin güvenlik kuvvetlerine yardımcı olarak selamlayan Hakim Albay Saadettin 3. oğulları Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Adli Müşavirliğindeydiler. Çünkü Ali Elverdiler sıkı yönetim mahkemelerinde başkanlık yapıyorlardı. Çünkü askeri savcı Abdülkadir Tuğlar iddia makamında oturuyorlardı. Çünkü Alparslan Türkeş'in akrabası Şahap Homlisler Milli İstihbarat Teşkilatı hukuk müşaviri olarak görev yapıyorlardı. Nedeni bu. Şimdi, başta sıkı yönetim mahkemelerinde görev yapan askeri yargıç ve savcıların vicdanlarına sesleniyorum. Neden? Ülke Ocakları cinayetlerini yargılayamadınız. Neden? Aynı yargıç ve savcıların hukuk namuslarına sesleniyorum. Silahları Ülke Ocakları Genel Başkanı hakkında bulunan iki subay askeri ceza yasasına göre suç işlemiş değiller miydi? Herhangi bir subayın silahı devlet genç başkanı Ertuğrul Kürkçü'nün elinde olsaydı sorarım sizlere hangi maddeleri uygulardınız? 146 mı, 141 mi, 168 mi, 169 mu? Bir gerçek bütün çizgileriyle ortaya çıkmaktadır. Sami Bal, Nail Karaçam'ın katilidir. Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'na getirilmiştir. İbrahim Doğan, Ülke Ocakları Genel Başkanı'dır ve Doktor Necdet Güçlü'yü öldürmüştür. Doktor Necdet Güçlü'yü öldüren öteki sanık, Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na getirilmiştir. Bundan da önemlisi, Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın elinde bulunan tabanca ve mermilerin silahlı kuvvetlerde görevli iki subaydan alınmış olmasıdır. Acaba Ülke Ocakları İçinde bazı subayların da bulunduğu bir gizli örgütün yasal adı mıdır? Acaba Kontrol Gerilla adlı gizli örgüt ile ülke ocaklarının arasında bir ilişki söz konusu mudur? Bazı sıkı yönetim savcı ve yargıçlarının belirli kararlardan sonra birer birer görevlerinden alınmaları ve yerlerini Alparslan Türkeş'in siyasal doğrultusunda kararlar veren askeri yargıçların getirilmesi bu örgütsel ilişkilerin bir sonucu mudur? 12 Mart döneminde kurulan sıkı yönetim mahkemelerinde neden ülkücü saldırganların cinayet suçları yargılanmamıştır? Bunun yanıtını kamuoyuna öğrenmek ister. Evet, neden bu cinayetlerin sanıkları sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanmamıştır? Neden ülke ocaklarına silah veren subaylar hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır? Evet, neden? Soruyorum. Hangi hukuksal gerekçeyle, hangi yasal dayanakla, hangi vicdanla, neden, niçin, nasıl? Cumhuriyet 6 Şubat 1976. Peki bu silahlar? İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk cepte, cephe hükümetinin güven oyu açılmasından bir yıl sonra öğrencilerin silah taşımalarının önleneceğini açıkladı. Hiç şüphesiz bu açıklama cephe hükümeti için olumlu bir davranıştır. Son bir yıl içinde 39 kişi siyasal nedenlerle öldürüldükten sonra İçişleri Bakanı da daldığı derin uykudan uyanarak öğrencinin silah taşıması kesinlikle önlenmeli demektedir. Kendilerine bütün içtenliğimizle sabah şerifleri hayrolsun dedikten sonra başarılar dilemeyi görev sayarız. Asil Türk silah sorununu el atmışsa biz de kendisine bir dava dosyasıyla iki tabancadan söz edelim. Ülke Ocakları eski genel başkanları İbrahim Doğan, 1970 yılından sonradan Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirilen Ali Güngör ile birlikte Doktor Necdet Güçlü'yü tabanca kurşunuyla öldürmüştü. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi 1971-91 esas 1974/486 karar sayılı hükmüyle İbrahim Doğan ve Ali Güngör'ü 12'şer yıl ağır hapis cezasına çarptırmıştır. Bu arada af yasası çıktığından her iki cinayet hükümlüsü de sarılıvermiştir. Demirel, af kanunu ile kirlenmiş sokakları devlet gücü temizleyecektir derken hiç şüphesiz Adalet Parti kongrelerine çiçek getiren bu sağcı eylemcileri kastetmemiştir. Çünkü bunlar sokakları devlet güçlerinden önce temizlemek için kendi yöntemleriyle ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu karar yasa yollarına başvurulmadığı için 8-10-1974 günü kesinleşmiştir. Bu kararın 4 nolu bendini birlikte okuyalım. Emanet 1970-814 sırasında kayıtlı sanık İbrahim Doğan'dan zapt edilen 681-52-96 nolu tabanca ve mermilerin Teğmen Fehmi Altınbilek adındaki şahsa, 681-52-48 nolu tabancanın Teğmen Mustafa İlerisoy adındaki bir başka şahsa ait olduğu anlaşıldığından, bu iki tabancanın da sahiplerine geri verilmelerine, yani Ülke Ocakları Genel Başkanı, cinayeti iki subayın tabancaları ve mermileriyle işlemiştir. Nedendir bilinmez, hiçbir devlet yetkilisi bu subaylar hakkında bir kovuşturma açmamıştır. Bu dosya Ülke Ocakları Başkanı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları'na, oralardan silahlı kuvvetler içine sızmış bir örgütün suç kanıtlarını ortaya koymuyor mu? Teğmen Fehmi Altınbilek bu olaydan sonra Tunceli'de bazı operasyonlarda bulunduktan sonra İstanbul'da Kartal ilçesine atanmıştır. Altınbilek jandarma yüzbaşısı olarak görev yapmaktadır. Altınbilek'in yeni görevi işçi grevlerini bastırmaktır. Birkaç ay önce bu subayların silahları sicil sayıları ile birlikte yayımlandı. Bu köşeden olayın belgeleri de kamuoyuna sunuldu. CHP Ankara Senatörü Profesör Uğur Alacakaptan Senato'da bu konuyu İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e sordu. Cevap yok. O günden bu yana ne İçişleri Başkanlığı ne Jandarma Genel Komutanlığı hiçbir açıklamada yapmadı. Jandarma Yüzbaşısı Fehmi Altınbilek görevine devam etmektedir. Jandarma Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Oğuzhan Asiltürk'ün bugüne kadar susmasını nasıl yorumlamak gerekir acaba? Bu iki tabancanın sahipleri hakkında şimdiye kadar herhangi bir kavuşturma açılmış mıdır? Açılmışsa ne sonuca varılmıştır? Açılmamışsa neden açılmamıştır? Yoksa bazı gizli örgütlerden mi korkulmaktadır? Bugün Ankara'da bir orgeneral, bir korgeneral, bir tuğgeneral ve bir de albay yargılanmaktadır. Koskoca Hava Kuvvetleri Komutanı bir suçlama nedeniyle koltuğundan ayrılmış ve mahkeme önüne çıkmıştır. Acaba bir cinayet aletinin sahibi yüzbaşı hangi dokunulmaz zırhından yararlanmaktadır? Asil Türk inandırıcı olmak istiyorsa önce bu sorunu aydınlatsın ve bu konuda kendisine sorulan soruyu cevaplandırsın. Ondan sonra devlet kuvvetlerine emir versin. Unutulmasın ki gün olur kırmızı plakalı arabalar da, selam duran polisler de kaybolur gider. Geride bu sorular ve bu soruların takıldığı dosyalar kalır. Bu olay ortaya çıkarılmazsa, bu suç belgeleri ortadayken İçişleri Bakanı olarak susulursa, söyler misiniz Bay Asil Türk, nasıl inanalım size, nasıl? Cumhuriyet 7 Nisan 1976. Bu hesap sorulmaz mı? Birbirleriyle ardından vurulup vurulup öldürülen gençlerimizin anne ve babalarıyla görüştükçe insanın yüreğine kara saplı hançerler saplanıyor. Hakan Yurdakuler'in ana babasıyla, Semih Erberk'in anne ve dayısıyla, Sami Ovaloğlu'nun babasıyla, Burhan Baran'ın yakınlarıyla konuştum. Geçen hafta da Koray Doğan'ın babası oğlunun ölümünü anlatıyordu. Şuna dikkat edin, öldürülen gençlerin hepsi de öğrenci liderlerinden seçiliyor. Hepsi de öldürücü yaralar alıyor. Başlarından, göğüslerinden ve karınlarından vuruluyorlar. Vurulanlar bu işlerin hiç de acemisi değil. Eğitilmiş, profesyonel katiller işliyor bu cinayetleri. Politikacı olmak için insanın duygularının tümünü seçim sandıklarında unutması gerekmez. Ölenler bizim çocuklarımız. Bizim kardeşlerimiz, bizim arkadaşımız. Her biri 20-22 yaşında, 23 yaşında. Birer birer vurulup öldürülüyorlar. Hangi yürek bunlara kan ağlamaz? Hakan Yurdakuler, Eşari Orhan ve Burhan Barı'nın toprağa verilirken, Başbakan Demirel gerçekleri örtbas etmek için yalan yanlış bilgiler verdikten sonra, meydan okuyarak söylüyorum, kim kimi himaye etmiş söylemek gerekir, kim kimi korumuş söylesinler, açıkça delilleriyle söylesinler diyordu. Hemen söyleyeyim, yer bildirerek, adres vererek, suç bildirerek söyleyeyim. Ülke Ocakları Genel Başkanı İbrahim Doğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları Başkanı Ali Güngör, 13.4.1970 günü Ankara'da Hacettepe Üniversitesi bahçesinde Doktor Necdet Güçlü'yü tabancayla vurarak öldürdüler. Katillerin cinayeti Fehmi Altınbilek ve Mustafa İlerisoy adlarındaki iki teğmenin silahlarıyla işledikleri Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1974/91 esas ve 1974/486 sayılı kararında yazılmıştır. Cinayet aleti 681-52-96 ve 681-52-48 sicil sayılı tabancalar Ankara Adliyesi'nde 1970/814 sırasında kayıttadır. Fehmi Altınbilek hakkında o günden bu yana hiçbir kovuşturma açılmamıştır. Altınbilek şu anda İstanbul'da Kartal'da yüzbaşı rütbesiyle görev yapmaktadır. Kim koruyor bu yüzbaşıyı? Ben mi? İşte yer bildiriyoruz, tarih bildiriyoruz. Suç aleti silahların kayıt sayılarını da bildiriyoruz. Başbakan susuyor. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı susuyor. Ve Jandarma Genel Komutanı da susuyor. Sonra da Demirel. Kim kimi korumuş söylesinler diyor. Daha nasıl kanıtlayayım, ne söyleyeyim, ne yapayım daha? Yüzbaşıyı tutup savcıyı da biz mi götürelim? Bu sadece bir örnektir, sadece bir örnek. Taylan Özgür'ü kim öldürdü? Kim bu suçtan ötürü cezalandırıldı? Kimse. İlker Mansuroğlu'nu kim öldürdü? Kim bundan dolayı hüküm giydi? Hiç kimse. Sami Ovalıoğlu'nun katilleri nerede? Nerede Hakan Yurdakuler'in katili? İsteseniz yakalayamaz mıydınız bunları şimdiye kadar? Hıdır Altınay nasıl ölmüştü? İbrahim Kapakkaya nasıl öldürülmüştü? Nerede bunların otopsi raporları? Ve Koray Doğan'ın dosyası neden görgü tanıkları dinlenmeden kapatıldı? Neden? Gün gelecek bunları sadece böyle gazete köşelerinde değil, ölen gençlerin anne ve babalarıyla mahkemeler önünde soracağız. Böyle bir. Komanda başbuğu Türkeş 27 Mayıs ihtilalinde Bayer Menderes diktasını silahlara sarılarak birlikte devirdikleri, arkadaşı Muzaffer Yurdakuler'in oğlu Hakan'ın üzerinde kan kurumadan televizyon ekranlarını işgal edip, ülkücülerin yanındayız diyordu. Sonra da onlarla övündüklerini söylüyorlardı. Yani kiminle? Nail Karaçam'ı öldüren ve iki arkadaşını öldürme kastıyla yaralayan Ülke Ocakları Genel Başkanı Sami Bal ile, yani kiminle? Doktor Necdet Güçlü'yü tabanca kurşunuyla öldüren Ülke Ocakları Genel Başkanı İbrahim Doğan ile, yani kiminle? Doktor Necdet Güçlü'nün öteki katili Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirildiği Ali Güngör ile, Yani kiminle adam öldürme suçundan tutuklu ülke ocakları genel başkanlarından Muharrem Şevşek ile ve daha niceleriyle. Türkeş Devlet Radyo ve Televizyon'dan bir devlet görevlisi olarak değil, Ülke Ocakları Derneği'nin perde arkası yöneticisi olarak konuşmuştur. Konuşması baştan aşağı suça tahrik ve teşvik amacıyla yapılmıştır. Eğer ülkücü militanlardan yakalananlar oluyorsa bunlar namuslu jandarma komutanlarının, savcılarının ve emniyet müdürlerinin kişisel çabalarından ötürüdür. Bu Türkeş, ülkücü militanları kıskıvrak yakalayan Bornova Jandarma Yüzbaşısı Hanefi Erkan'ı komünist ilan eden adam değil midir? Ve onun içindir aynı amaçta cinayetlerin kanları kurumadan. Ülkücülerin yanındayız, onlarla övünüyoruz demektedir. Demirel'de Türkeş'te şunu bilmelidir. Anneler ve babalar çocuklarını sokak ortalarında eşkıya çetelerince öldürülsünler diye yetiştirmediler. Bir gün bütün bunların hesabı sorulacaktır. Devlet koltuklarına dayanarak kabadayılık yapanları sanık sandalyelerinde de göreceğiz bir gün. Cumhuriyet 14 Nisan 1976. Kim koruyor? Bu köşede çok yazıldı. Hemen anımsayacaksınız. 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi bahçesinde Ülke Ocakları Genel Başkanı İbrahim Doğan, ülkücü arkadaşı Ali Güngör ile birlikte Doktor Necdet Güçlü'yü tabanca kurşunuyla öldürmüştü. Yapılan yargılama sırasında Doktor Güçlü'yü öldüren silahların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görevli iki subay adına kayıtlı oldukları görülmüştü. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 1974/456 sayılı kararında şu bölüme rastlanmıştı. Okuyalım. Emanet 1970/814 sırasında kayıtlı sanık İbrahim Doğan da zapt edilen 681-52-96 nolu tabanca ve mermilerin Teğmen Fehmi Altınbilek adındaki şahsa, 681-52-48 nolu tabancanın Teğmen Mustafa İlerisoy adındaki bir başka şahsa ait olduğu anlaşıldığından bu iki tabancanın da sahiplerine geri verilmelerine, Fehmi Altınbilek ve Mustafa İlerisoy bu kanlı tabanca ve mermileri ceplerine koyduktan sonra kıllarına bile dokunulmamış ve üstelik yüzbaşı rütbesine de yükseltilmişlerdir. Bu konu İçişleri Bakanı'na sözlü soru olarak birkaç kez soruldu. Bakanın yanıtı aşağı yukarı şöyle oldu. Adı geçen hakkında 477 sayılı kanun mücadelesinde ve zaman aşımı sebebiyle disiplin cezası uygulaması mümkün olmamıştır. Bu yanıtı alınca hemen askeri ceza yasasının 130. maddesini açıp okuyalım. Askeri hizmete mahsus bir şeyi makbul bir sebep olmaksızın kaybeden, kasten tahrip veya terk eden veya hususi menfaatleri için kullanan, bu şeyin kıymetine göre kısa hapis veya 3 seneye kadar hapis, 5 seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır ve tahrip veya kaybedilen şey ödetilir. Bir subayın silahını yitirmesi ve bu silahın da bir cinayet aracı olarak kullanılması bir disiplin suçu mudur ki? Başkan, disiplin cezasından ve bir cezanın zaman aşımına uğramasından söz etmektedir. Biz şunu saptamak istiyoruz. Tabancalarını Ülke Ocakları örgütüne veren iki subay hakkında hiçbir ceza kavuşturması yapılmamış, bu subaylar bir takım kişilerce korunmuştur. Bakan bu tutumla bizi doğrulamaktadır. Devam edip bir başka belgeye daha göz atalım. Silahı Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın cebinden çıkan Yüzbaşı Fehmi Altınbilek, Tunceli'de görev yaptığı sırada düzenlediği bir belgeye hem alıcı hem de satıcı olarak imza koyduğu için hakkında bir kavuşturma açılmış, bu da örtbas edilmiştir. Bunu da anlatalım. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na odun alınmış ve komutanlıktaki görevli üsteğmen Fehmi Altınbilek'e teslim edilmiştir. Fehmi Altınbilek, kendi imzası dışında Hasan Sarı Ateş adına da imza atmıştır. Bu belge de elimizdedir. Sağıştay denetçileri Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nın hesaplarını imzalarken bu belgeye rastlamışlar ve konuyu Sağıştay Bakanlığı'na bildirmişlerdir. Sağıştay Başkanlığı'nın 8 Ağustos 1973 gün ve 725-899/1538 yazı ile durumunu İçişleri Bakanlığı'na bildirmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı 20 Aralık 1973 gün ve Lojistik 5202-16-73 LBS1KS sayılı yazı ile olayda suistimal olmadığını bildirmiş, cinayet dosyasından sonra sahte belge olayı da kapatılmıştır. Oysa genel muhasebe yasasının 22. maddesinde devlet parasını harcamaya gerektirecek şekilde belge düzenleyenler ve alınmayan eşyayı teslim almış gibi gösterenler hakkında ceza yasası hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir. Fehmi Altınbilek'e bu madde de uygulanmamıştır. Askeri Ceza Yasası'nın 134. maddesine göre hizmete ilişkin işlemlerde gerçeğe aykırı belge düzenleyenler 6 aydan 3 yıla kadar uzanan hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Fehmi Altınbilek'e bu yasada işlememiştir. Sayıştay Yasası'nın 65. maddesi gereğince de denetleme sırasında ortaya çıkan bir suçun nasıl kavuşturulacağı açıklanmaktadır. Bu kural da Fehmi Altınbilek'e uygulanmamıştır. Ülke Ocakları Genel Başkanı'na silah ve mermi veren bu iki yüzbaşı bir gizli örgütün üyeleri midir? Acaba bunun için mi her suç örtbas edilmektedir? 12 Mart döneminde tüm generalinden genç teğmenine kadar birçok kişiyi disiplinsizlik nedeniyle emekliye ayıran kötü düşüncelidir gerekçesiyle birçok kişinin yedek subay olma haklarını ellerinden alan bunca yetkili bu işleri hiç suç saymaz mı? Kim koruyor bunları? Kim? Cumhuriyet 14 Ocak 1977. Bir aday. Alparslan Türkeş, MÇP Genel Başkanlığı'na seçildi. Türkeş Başkanlığı Genel Başkan Vekili Ali Güngör'den devraldı. Kimdi bu Ali Güngör biliyor musunuz? Unutmuşsunuzdur. Anımsatayım. Yıl 1970, aylardan Nisan. Ülkücü öğrenci Ali Güngör ile ve Ülke Ocakları Başkanı İbrahim Doğan, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi bahçesinde bir doktor ve asteğmeni öldürdüler. Doktor asteğmenin adı Necdet Güçlü'dür. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güngör ve Doğan, ceza yasasının 448. maddesi gereğince 12'şer yıl ağır ceza hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Yargıtay'dan geçip kesinleşmiştir. Bu arada 74 affı çıkmış, Güngör ve Doğan bu nedenle salıvermişlerdir. Ülke Ocakları Genel Başkanı İbrahim Doğan, salıverildikten sonra kaldığı yerden öğrenimini sürdürerek Ankara Tıp Fakültesini bitirmiş doktor olmuştur. Ali Güngör cezaevinden çıktıktan hemen sonra MHP Genel Başkanı Türkeş'in onay ve desteğiyle MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na getirilmiştir. Ali Güngör ve İbrahim Doğan'ın cinayette kullandıkları silahlar ordu malıydı. Görüştüğümüz bütün bakanlar bizlere yerden göğe kadar hak verdiklerini söylüyorlar. Ama bu iki yüzbaşıya dokunamıyorlardı. Silahların ülkücü eylemlere veren bu iki subay açıkça korunuyor ve kollanıyordu. Fehmi Altınbilek'in Tunceli'de bir sahtecilik olayına da adı karışmıştı. Ülkücü gençlere silah veren yüzbaşılara askeri ceza yasası da vız geliyordu. Yüzbaşı Fehmi Altınbilek sicilinde 2. Üst Amir tarafından 16.1980 tarihinde aşırı sağcı olarak tanınmıştır ve öyledir yazılmasına ve siciline Gökçeada Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1978/73 sayılı 30 günlük hapis cezası da geçmesine karşın 1968/42 sicil sayılı yüzbaşı yine de terfi etmiştir. Yüzbaşı Mustafa İlerisoy'un ordudan ayrıldığı ve izni kaybettirdiği de söylenmektedir. MÇP Genel Başkan Vekili ve İçer Milletvekili adayı Ali Güngör, bu subayların silahları ile bir doktor asteğmeni öldürmekten hükümlü. Bu Ali Güngör'dür. Anayasanın 76. maddesi toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır cezasına hüküm giymiş olanların affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyeceklerini öngörmektedir. İçeride hiç kimse cinayetten hükümlü Ali Güngör'ün için il seçim kuruluna itiraz etmemiştir. Bu yüzden cinayetten hükümlü Ali Güngör'ün anayasaya düpedüz aykırı olan adaylığı da kesinleşmiştir. Yüzbaşı Fehmi Altınbilek'in ne olduğunu soracaksınız. En son Kütahya'dan haberini aldığımız Yüzbaşı Altınbilek'in durumu da iç güveyinden hallicedir. Cumhuriyet 7 Ekim 1987. Yanlış hesap. Ali Güngör'ün açıklaması. MÇP Genel Başkan Yardımcısı Ali Güngör, 7 Ekim günü bu köşede yayınlanan bir aday başlıklı yazıyı yanıtlayan bir açıklama gönderdi. Güngör'ün bu açıklamasında 1. Doktor Necdet Güçlü'yü İbrahim Doğan ile birlikte öldürmediklerini, olayın bir solcu grubun kendilerini ateş ederek kovalamaları sırasında meydana geldiğini, Güçlü'nün kimin tarafından atıldığı belli olmayan bir kurşunla öldüğünü, 2. hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığını, dosyanın Yargıtay'a hiç gitmediğini, duruşmalarda aftan yararlanmak istemediğini açıkladığını, 3. hakkındaki kararların milletvekili seçilmesine engel olmadığını, 4. olayda kullanılan silahların kendilerince kullanılmadığını ileri sürmektedir. Şimdi bu savları belgelerle yanıtlayalım. 1. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 39.1974 gün ve 74/91 esas 74/486 karar sayılı gerekçeli kararı şöyledir. Sanık İbrahim Doğan ile Ali Güngör'ün tabanca ve maktulün bu ikisinden hangisinin kurşunu ile öldüğü anlaşılmadığından Türk Ceza Yasası'nın 448. maddesine göre 24'er sene ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 463. maddeye göre cezaları yarıya indirilerek 12'şer yıl hapislerine, af yasası gereğince iş bu cezalarını ortadan kaldırmalarına. 2. Bu karar kanun yoluna başvurulmadığı için 8-10-1974 günü kesinleşmiştir. Dosya önce Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde incelenmiştir. 1. Dairenin 23-1-1974 tarihli bozma kararı gereğince dosya yeniden Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanmıştır. 3. Mahkeme kararından İbrahim Doğan ve Ali Güngör haklarındaki mahkumiyet kararının af ile ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Anayasanın 76. maddesi, bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına mahkum olmuş bulunanların affa uğramış olsalar bile milletvekili olamayacaklarını öngörmektedir. 4. Fehmi Altınbilek ile Mustafa İlerisoy adlarında iki subayın silahının şu anda Ankara SSK Hastanesi'nde kulak burun mütehassısı olarak çalışan eski ülke ocakları Genel Başkanı İbrahim Doğan'ın üzerinde yakalandığı mahkeme kararının ikinci sayfasının 4 nolu maddesinde yazılıdır. Görüldüğü gibi bu belgeler karşısında Güngör'ün açıklamaları havada kalmaktadır. Cumhuriyet 10 Ekim 1987. 7. ayrımın sonu sayfa 100.